Herkese merhaba. İsmim İdris Avcı. Hepiniz hoş geldiniz. Bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkürler. Bugün çok değerli bir konuğumuzla beraber Kariyer.net'in uzaktan çalışması ve sonrası üzerine sohbet edeceğiz. Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Uğur, kısaca seni tanıyalım mı?
Tabii, teşekkür ederim. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Uğur ben. Kariyer.net'te 3 yıldır satış ekibinde çalışıyorum. 77 Bursa doğumluyum. Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde yatılı okudum. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi ve 22 yıldır ağırlıklı bankacılık, telekomünikasyon, sigortacılık ve son 4 seneyi de internet şirketlerinde tamamlamak üzere 22 yıllık bir iş hayatım var. 2 çocuğum var, Çınar ve Defne. Ve şöyle baktığım zaman geriye uzun iş hayatının en anlamlı, ondan sonra en fazla katkı sağlayabildiğimi hissettiğim topluma şirketinde çalışıyorum, Kariyer.net'te. Çok mutluyum. Sizinle de çok daha eskiden tanışıyor olmamıza rağmen yollarımız yaklaşık 3 sene önce birleşti. Birlikte çalışmaya, Alotek'te birazdan detaylarını anlatacağız. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada bulunduğum için de, bana bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum size de.
Biz teşekkür ederiz. Hoş geldin. Korhan da bugün bizimle beraber. Korhan, birazcık da seni tanıyalım mı?
Herkese merhabalar. 98 Boğaziçi mezunuyum. Tepum Teknoloji. Veripark'ta 6 yıl satış müdürü. Devamında 11 yıl yemek sepetinden sonra İdris ve Cenk'le birlikte Alotek'te ortak ve sponsordan sorumlu, satıştan sorumlu genel bir müdür olarak çalışıyorum. Çok uzatmayayım ve sana topu sana atayım.
Tamam, ben de kısaca anlatayım. 98'den bu yana çağrı merkezi sektöründeyim. Uzun süre teknoloji yönettim. 3 yıl kadar operasyon yönetme tecrübem de var. 2012'de Cenk'le beraber Alotek'i kurduk. İşte Haziran'da 8 yaşına basacak şirketimiz. 10 yıldır da bulut bilişim, açık kaynak gibi konular üzerine çalışmaya devam ediyorum. Evet, kısaca Kariyer.net'i dinleyelim mi Uğur senden?
Tabii ki. Kariyer.net 1999 senesinde kurulmuş bir şirket. Bir ilan panosu olarak baktığımızda iş ilanlarının yayınlandığı Jobboard sitesi. Bugün 2020'ye geldiğimizde 350 üstü çalışan, 100 binin üzerinde iş veren, ondan sonra aylık 32 milyon ziyaret ve 12 milyon yine aylık iş başvurusunun yapıldığı bir HR Tech şirketi olarak nitelendirebiliriz. Bugün sağladığımız, birazdan detaylarını da anlatacağım, işverenlerimize ve adaylarımıza sağladığımız imkanlarla Jobboard'un çok ötesine taşımış durumdayız, verdiğimiz hizmet gamı olarak da. Şu anda tabii içinde bulunduğumuz dönemde detaylarını da anlatacağız. Bugün ekibimizin tamamı seminerimizin de konusu olduğu üzere uzaktan mesafeli evden çalışmaya devam ediyor. Şu misyonumuz var. İş arayışı içerisinde olan her insanın hayatına dokunmak. Biz büyük bir aşkla bugün işimizi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biz durursak çok şeyin duracağına inanıyoruz. Bugün açtığımız her iş ilanı, başarıyla kapatılan her iş ilanı bir insanın evine ekmek götürmesine sebep oluyor. Hayatların değişmesine sebep oluyor. Hayallerin gerçekleşmesine sebep oluyor. Bütün Kariyer.net çalışanları bu aşkla, ondan sonra bu düşünceyle hem adaylara hem işverenlere hizmet vermeye devam ediyoruz. 20. yılımızda ilk günkü heyecanı aynen koruyoruz.
Bu 360 Kariyer.net 360 dediğiniz bir takip sistemi var. Bunu biraz tanıyalım mı? Neler yapıyorsunuz bu kapsamda?
Tabii. Yani çok net bir şekilde, biraz önce de söyledim, zamanında ilan, Jobboard ilan panosu gibi başlayan bir operasyon bugün HR Tech oldu dedik. Neden HR Tech oldu? İşte işe alım sürecinin tamamen dünyada trendler dahilinde dijitalleştiğini düşünürsek, Kariyer.net'te Türkiye'de alanında lider kurumu olarak firmaların her ihtiyacını Kariyer.net 360 aday takip sistemi üzerinden yapabilecek şekilde çözümler üretmeye başladı. Son 2-2,5 sene içerisinde İK analitiği, raporlar, ondan sonra kişisel verileri koruma kanununun çıkması sonrası aday kişisel verilerine erişimin yönetilmesi, işe alım süreçlerinin öncesinde ve sonrasında firmaların işe alım süreçlerine yönelik geri bildirim alabilmesi, işe alım sürecinde önemli bir parça tutan envanter ve testler, bunların bizim aday takip sistemimiz üzerinden yapılabilmesi, ondan sonra bugün çok daha önemli bir hale geldi. Mülakatların mesafeli şekilde video ile yapılabilmesi, sonradan başka kullanıcıların, şirket içerisinde partnerlerin veya paydaşların o mülakatlara erişip aday değerlendirebilmesi gibi uçtan uca işe alım sürecinin hemen hemen her parçasının dijitalleştiği ve bunun tek bir sistem üzerinden, tek bir platformdan erişebildiği bir yapı haline geldik. Bunlar sadece bunlar değil, son iki sene içerisinde önemli şeylerden bir tanesi de yapay zekanın işe alım süreçlerine entegrasyonu oldu. Bugün Kariyer.net üyesi her aday bir iş ilanına baktığında özgeçmişindeki bilgiler de dahilinde o ilana ne kadar uygun olduğunu ilan üzerinde görebiliyor. Ya da işverenler bir ATS'ye girip aday listeleme yaptığında, aday filtreleme yaptığında ilgili adayın o ilanda aranılan özelliklere ne kadar uygun olduğunu görüp ona göre sıralama yapabiliyor. Bu herkes için zaman kazandıran, herkes için uygunluğu yüksek işlerde başvurulduğunda dönüş almayı arttıran, işveren tarafında daha hızlı aranılan yeteneği bulmayı sağlayan önemli bir özellik. Bütün bunları biz son iki sene içerisinde geliştirdik. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Daha farklı gelecekte sunacağımız fırsatlar da var. Bu şekilde müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz.
Süper. Ben de çok kısa Alotech'ten bahsetmek isterim. Biz de kurumlara kiralık yazılım modeliyle, Software as a Service İngilizcesi, hizmet veren bir yazılım firmasıyız. 17 ülkede operasyon yürütüyoruz. Binlerce kullanıcı platformumuza her gün bağlanıyor, login oluyor ve çağrı merkezi operasyonunu yürütüyor. Yıllık 200 milyon dakikanın üzerinde ses trafiği yönetiyoruz. Bu 200 milyon dakika nasıl bir büyüklük, bir fikir vermesi açısından şöyle bir örnek verebilirim. Ben Çanakkale'liyim. Çanakkale'deki herkesin bir yıl boyuncaki konuşma trafiği, ses trafiği diyebiliriz. Böyle bir trafiği platformumuzda taşıyoruz. Son zamanlarda yazılı kanallar çok hızlı gelişiyor. Özellikle millennialların, bu 2000 sonrası doğumluların müşteri olmaya başlamasıyla beraber bu yazılı kanallara talep arttı. Çünkü onlar konuşmak yerine yazışmayı daha çok tercih ediyorlar. Emoji kullanıyorlar, kısaltmalar kullanıyorlar. Biz de bu yazılı iletişime yönelik uzun zamandır Ar-Ge'ye devam ediyoruz. WhatsApp Business hızlı büyüyen kanallarımızdan biri. Webchat zaten yaygın kullanılıyor. Bot yazarak bu kanallardan self-service uygulamaları da yapabiliyoruz. Botlar bu arada sadece yazılı değil, sesli de oluyor. 84 kişiyiz. 6. haftaya girdik. Evden çalışıyor bütün ekip. Hatta memleketine gidenler de oldu. Uzaktan yapılabilen bir işimiz olduğu için de mutluyuz. Birçok firmanın da uzaktan çağrı merkezi operasyonunu yürütebilmesi için teknolojimizi kullandırıyoruz. En çok baktığımız KPI'lerden biri, biz ortaklar olarak müşteri memnuniyeti puanı. Şu anda %92 seviyesindeyiz.
Şahane.
Bizim de gurur duyduğumuz, çok yakından takip ettiğimiz KPI'lerden biri dediğim gibi.
Son 5 haftada Alotech olaraktan çok kısa rakamlar verecek olursak, şu an 200'ün üzerinde firmayı eve aldık. 40'a yakın firmayla da WhatsApp Business, chatbot ve sesli bot üzerinde proje yaptık ve yapıyoruz. Bu geçen seneleri en büyük değişen kısmımız. Toplamda da 16 bin agentlik yapımız var, aktif çalışan veya çalışan. Bunların yaklaşık 3 bin küsürü eve geçti. Daha da gelen projeler var. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde geçiyoruz. Aklınızda olmasını istediğimiz şey, bu rakamlar ve biraz reklam salkısından çok, sağlık organizasyonu veya COVID'le mücadele eden bir örgüt veya herhangi bir yer varsa onlara altyapımızı ücretsiz açtık. Akrabanız, eşiniz, dostunuz, çevrenizde herhangi birisi varsa bunda uğraşan, bize haber verebilirsiniz. Elimizden geldiğince onlara da destek verip en azından çağrı merkezi kısmını eve göndermek isteriz. İzlediğiniz kusura bakma, araya girdim. Buyur.
İyi yaptın. Ben hemen paylaşımı tekrar başlatıyorum. Evet, Uğur, Kariyer.net'in bilinmeyenleri. Evet. Biraz dinleyelim bu slide'ı sana.
Evet. Aslında bir numaralı bilinmeyenle başlayalım. Biz Kariyer.net olarak İşkur mevzuatına tabi bir özel istihdam bürosuyuz. Yani bir teknoloji şirketi olmanın yanı sıra Türkiye'deki ilk özel istihdam bürolarından birisiyiz. Bu şekilde regülasyona tabi bir kurumuz. Onu söyleyerek başlayayım. Kariyer.net tarafı solda mor kutularda, rakamları her arkadaşım görüyor. Dolayısıyla tekrar etmeyeceğim ama 20. yılımızda ayda 32 milyon ziyaret alan, 12 milyon iş başvurusu yapan, 50 binin üzerinde ilanın yayınlandığı, her ayda ortalama 200 bin adayın geldiği bir platformuz. Ama çok az bilinen, daha fazla bilinmesi için çabaladığımız bir işimiz daha var ki onun da markası işin olsun. Mavi Yaka platformu, yani bugün Türkiye'de çalışan kitleyi ikiye ayıracak olursak, beyaz yaka ve mavi yaka diye, herkesin derdi ondan sonra segment bazında farklı. İşin olsun da çalışan, hedeflediğimiz mavi yaka kitle evine yakın. Ondan sonra kariyerden ziyade daha fazla sürekliliğini sağlayıp yaşamını sürdürmeye çalışan bir kitle. Onların ihtiyaçları ve şeyleri daha fazla, daha farklı. Patronaj tarafında da, işveren tarafında da daha farklı. Dolayısıyla 2 yıl önce işin olsun uygulamasını çıkardık, bir mobil uygulama. 2 yılda Kariyer.net'in geldiği noktayı hemen hemen birçok kriterde yakaladı. 4 milyon download'u var. İşte ayda 40 bine yakın iş ilanı çıkıyor. Ondan sonra 4 milyon ziyaret var. 30 milyonun üzerinde toplam başvuru alan. Oldukça iyi çalışan ve daha fazla insanın hayatına dokunmamızı, daha fazla insana faydalı olmamızı sağlayan bir uygulama oldu. Yine bilinmeyenlerden bir tanesi, biz özel istihdam bürosuyuz. İşe alım süreçlerinde ilan vesaire, ilan çıkalım işte, aday filtreleyelim, onlarla ondan sonra mülakat düzenleyelim, mülakat süreçlerinin ardından işe alalım. Bu süreçlerle uğraşmak istemiyoruz, biz kendi işimize odaklanalım diyen firmalar için de Kariyer.net olarak biz bu süreçleri pratik aday servisi ile kendileri adına yürütüyoruz, sonlandırıyoruz. Firmanın tek yapması gereken nihai mülakatı yapıp adayı beğendiyse iş teklifinin yapılmasını sağlamak oluyor. Çok özet bilgi verecek olursam bilinmeyenler tarafında bunları söyleyebilirim. Son dönemde tabii bu COVID sonrası çok daha yeni hizmetler sunmaya başladık. Dijital platformlar üzerinde Campus Connect'te üniversite öğrencilerine, yeni mezunlara ulaşma fırsatı verdik. Dijital iş fuarları yapıyoruz. Sakarya'daki operasyon merkezimiz, Sakarya'da çok nitelikli bir ekibimiz var. Operasyon merkezimizden çağrı merkezi ihtiyaçlarına yönelik iş ortaklarımızın, partnerlerimizin projeler yapıyoruz. İşte tele satış, ondan sonra sipariş alma, müşteri hizmetleri desteği gibi. Bunlar da şu son dönemde duyulmamış, bilinmeyen ama bilinmesini istediğimiz özellikler diyebilirim. Yine COVID sonrası bir önemli kritik konu da özellikle dağıtım networklerinde, dağıtım ağlarında kurye, kargo, motorlu taşıyıcı, taşımacı ihtiyaçlarına yönelik çok spesifik projeler yapıyoruz bir aydır. İşte motokurye ihtiyaçları, araçlı kurye ihtiyaçları toplu olarak belirli bölgelerde, coğrafi alanlarda, işte lokasyon bazlı projeler yapmaya başladık. Bunlar özellikle bilinmesini istediğimiz kriterler, halen halkımıza, aday kitlesine hizmet etmeye, onları iş fırsatlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz.
Bu işin olsunun mobil uygulama olması da büyük avantaj herhalde, değil mi? Bu tip böyle mavi yakaya erişimde özellikle hem iş arayan kişi için büyük avantaj, hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden erişmesi için, hem de işveren için, ilan çıkan için de büyük avantaj.
Tabii, yani şöyle söyleyeyim, sonuçta mavi yaka kitle biliyoruz ki bedenen çalışıyorlar, yorulan, ondan sonra ağır çalışan bir kitle. Onlar için bir de çoğumuzda olduğu gibi saatlerce yolda gidip gelmek büyük bir zahmet. İşveren açısından da zor. Özellikle az sayıda çalışanın olduğu işletmelerde servis vesaire gibi düzenlemeler yapma fırsatı olmadığı için her iki taraf için de yakın lokasyonda çalışan bir insanın o şirkette işe girmesi avantaj. Çalışan yorulduktan sonra evine çok gidecek, işveren bir takım maliyetlerden kaçınacak. Dolayısıyla uygulamada konumunuzu işaretledikten sonra civarındaki işler dediğinizde bir anda bir bakıyorsunuz 300 tane 500 tane iş beliriyor. Oradan filtreleyip seçtiğinizde, eğer garsonsanız size uygun işler, aşçıysanız size uygun işler, temizlik görevlisiyseniz size uygun işler, ne bileyim nakliyeci, taşımacı, şoför vesaire, ona göre işler anında elinizin altında. Bir de bakıyorsunuz aslında yan apartmanda belki 3 apartman ileride sizin çok rahatlıkla yapacağınız, mutlu olacağınız bir iş fırsatı var. Dolayısıyla her tarafın çok mutlu olduğu ve çok hızlı ilerleyen bir iş bulma süreci sağlıyoruz, deneyim sağlıyoruz. Ve şu anda bu ücretsiz, daha da önemlisi hem işverenler için hem adaylar için ücretsiz bir platform.
Uğur, araya soru geldi. Bir yanlış anlamı da olur. Mehmet Bey sormuş. Biraz önce motorlu kuryeden bahsettin. Aslında motorlu kurye hizmeti yapmıyorsunuz ama motor bazı sektörlerde iş arama sürecinde arttığını söylemiştin dün bana sohbetimizde.
Evet.
Biraz hangi sektörler pozitif? Çünkü herkesin aklında ülkede negatif algılar var. Aslında bazı sektörler ve bazı iş alanları da pozitif gidiyor. Bunları örnek verebilir misin? Eyalet elini tutuyor bu datayı.
Şimdi örnek vermek gerekirse mağazacılık, özellikle alışveriş merkezlerinin ve mağazaların kapanması, geçici olarak faaliyetlerine ara verilmesi, doğru söyledi, ifade edeyim yanlış olmasın, ilanlar düştü. Yani düşmesi de çok normal sonuç itibariyle. Çalışmayan bir mağazaya personel alımı gerçekleşmesi söz konusu değil. Ama bunun mukabil sağlık sektöründe iş ilanları çok arttı. Ondan sonra taşımacılık faaliyetleri, işte motokurye, bisikletli kurye, araçlı kurye, araçlı çalışan değil, kendi aracıyla, ondan sonra vanıyla veya minik ticari aracıyla, küçük ticari aracıyla e-ticaret şirketlerinde ya da kargo şirketlerinde belirli zonlarda dağıtım yapma faaliyetleri gibi, ondan sonra işlerde artış var. Bunlar bugün çalışanların karşısına fırsat olarak çıkıyor. Teknoloji işleri özellikle hızını kesmeden devam ediyor. Sonuç itibariyle e-ticaretin artışı sebebiyle e-ticaret tarafında ihtiyaç duyulan kaynaklar, lojistik kaynakları, depo, sipariş hazırlama personeli arayışları artarak devam ediyor. E-ticarette altyapıyı oluşturan, kurgulayan, yazılımı, ondan sonra sistemleri düzenleyen teknik personele yönelik arayışlarda artış var. Yazılım işleri, ondan sonra bilgisayar teknik pozisyonlarda çok ciddi artış veya en azından etkilenme minimum seviyede aynen devam ediyor diyebilirim.
O zaman aslında bazı sektörlerde pozitif bir ivmelenme de var. Ne kadar
tabii kesinlikle bazı sektörlerde pozitif ivmelenme var. İşin doğası bunu gerektiriyor. Özellikle insanların dışarıya çıkmak istememesi, alışverişini normalde mağazaya gidip yapacağı alışverişini online olarak veriyor olması e-ticaret firmalarının iş hacimlerinde orantısız büyümelere sebep oluyor. Bu haliyle dağıtım işlerinin orantısız büyümesini sonucunu getiriyor. Yani şu anda tüketici şey derdinde değil, normalde ertesi gün gelen ya da iki gün içerisinde gelen paketi COVID var, ben evden çıkmayayım, sipariş edeyim ama 10 günde gelse de olur diye bir yaklaşım içerisinde değil, gene 2 günde bekliyor. Zaten deneyim yaratmak üzerine kurgulanmış durumda. O yüzden de bu deneyimi sağlayabilmek için belli alanlarda iş fırsatları yaratmak gerekiyor. Şirketlerin böyle bir ihtiyacı var, bunu da yapıyorlar açıkçası.
Bir soru daha geldi. Sonra soracağım, devam edelim istersen.
Tamamdır. Bir kere bu iki firma arasındaki iş birliği, iş ortaklığı uzun zamandır devam ediyor. Biz uzun zamandır Kariyer.net'in müşterisiyiz ve iş ilanlarımız için Kariyer.net'i kullanıyoruz. Var mı bu konuda söylemek istediğin bir şeyler Uğur?
Tabii 2010 senesinden şu anda koyduğum ilan görüntüsü baktığımız zaman. Yani dolayısıyla uzun süredir devam eden bir işbirliği var. Çok eski. Tabii bu işbirliği artarak devam etti. Başlangıç aşamasında Alotek Kariyer.net'in değerli bir müşterisiydi.
Sonra peki ne oldu?
Sonra biz müşteri haline geliverdik Alotek için. Benim şirkete katılımım sonrasında alternatif kanallar tarafında, özellikle tele satışta büyüme planımız hayata geçirmek üzere katıldım. Daha önce bir outsource firmada, ondan sonra ufak bir ekibimiz vardı. Bunu in-house alıp kendimiz yönetme kararı verdik. Altyapı tarafında arayışlara devam ederken yollarımız tekrar kesişti. Sen ne biliyorsun, biz 2007'de bir farklı şirket altında projeler yapmıştık. O dönem yaptığımız çalışmalar, ondan sonra incelemeler Alotek'in bizim için en iyi çözüm olduğunu ortaya koydu. Ve işte Ağustos ayında Sakarya'da Sigortam.net lokasyonunda başladığımız operasyonu Ekim'de kendimiz sizden aldığımız altyapıyı, sizin sağladığınız altyapıyı daha doğrusu kullanarak lansmanı yaptık. 1 Ocak 2018'de de kendi binamıza geçtik. Şu anda terası görünüyor Sakarya'da. 10 kişiyle başlayan iş dönem içerisinde 100'ün üzerine çıktı. 120'lere kadar vardı. Şu anda da yaklaşık 80 kişi, 80 çalışanımızla Alötekin bize sunduğu altyapıyla müşterilerimize, adaylarımıza kendi operasyon merkezimizden hizmet vermeye devam ediyoruz.
Epey entegrasyon da yaptık bu çalışmalar kapsamında. Böyle bir takım özel projeler yaptık. Anında evet. Aranan kurgular çalışıyor. Biz de evet. Çok keyif aldık bu entegrasyon çalışmalarında. Sizinle birlikte çalıştığımız dönemde katma değerli işler yapabildiğimizi düşünüyoruz.
Tabii yani zaten en büyük özellik, en büyük fayda, bakın şimdi ben şeye çok inanıyorum. Bu tip alternatif çözümlerde ülke kaynaklarının kullanılmasına çok inanıyorum. Alötekin yerli bir teknoloji şirketi olması, ondan sonra bazı alanlarda dünyada ilk oluyor olması bizim için çok önemliydi. İkincisi esnekliğiniz, yani biz işte bir hafta 10 gün gibi bir süre içerisinde oldukça büyük bir operasyonu devreye aldık. Sadece alo demekle almadık. Entegrasyonlar bahsettiğin şekilde sonuç itibariyle bir müşterimiz bize gelip de ben Kariyer.net'e ilan vermek istiyorum diye formu doldurduğunda, online'da başvurusunu yaptığında bir dakika sonra sistem otomatik olarak arayıp İK çözüm uzmanının karşısına getirecek şekilde bir düzenlemeyle başladık. Daha sonra iyileştirdik sürekli. Data döngümüzü servislerde kurallarımızı geliştirdik, entegrasyonlarımızı arttırdık. Şimdi son günlerde de özellikle sizin IVN ürününüzü, IVN kurgularınızı çok fazla kullanıyoruz. Çünkü çok hızlı ve çevik bir biçimde binlerce kişilik kitlelere ulaşıp aday tarafına işle ilgilenen ön elemeleri şeyle çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Esnekliğiniz de bize güç veriyor. Birazdan konuşuruz. Eve geçiş sürecinde de hani çok da konuşacak bir şey yok aslında ama çok hızlı bir şekilde destek aldık mesafeli çalışmada. Bunlar bize hep kendimizi güvende hissettiren, ondan sonra rahat iş yapabilmemizi sağlayan, hedeflediğimiz işleri en az %90-95 hedeflenen çıktılarla bazen de aşan, ondan sonra kayba uğratmadan fikirlerin gerçekleşmesini sağlayan bir platform sonuçta. Biz çok memnunuz birlikte çalışıyor olmakta.
Geçen sene bu işbirliği bir adım öteye taşındı. Evet. Biz de sizlerle beraber çok keyifli bir proje yaptık. Hızlı büyüyoruz. Geçen seneye başladığımızda 40 kişiydik. Bitirdiğimizde 80 kişiydik. %100 büyüttük şirketi. Bu koşuşturmacada bizim kurucu ortakların işlerinden bir tanesi de bu büyümeyi yönetmek, yeni arkadaşları ekibe katmak. Burada tabii bir taraftan mevcut işleri yönet, yeni müşterilerin peşinde koş, yeni arkadaşları ekibe kat, işte ofisi taşıdık, o inşaatla uğraş. Bütün bunları yaparken yetişemediğimiz durumlarda ya dedik bu arkadaş bulma, yeni çalışan bulma konusunda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Çok böyle katma değerli bir fikirle geldiniz. Biz de keyifle çalıştık. Biraz dinleyelim senden nasıl gelişti oradaki Helotech süreci.
Tabii. Şimdi biz biraz önce de bahsettim. Biz işe alım sürecinin detaylarıyla ya da süreciyle değil, sonucuyla ilgileniyoruz. Ya da şu an her aşamasıyla ilgilenmek istesek bile belli iş operasyonel yoğunluğumuz sebebiyle bu işleri siz yapın diyen müşterilerimiz için hem bireyselde işe alım süreçlerini takip ediyoruz hem de böyle toplu işe alım projeleri yapıyoruz. Alötech bu konuda ilk müşterilerimizden bir tanesiydi. Genç yetenek, özellikle bilişim, yazılım sektöründe ya da satış ekiplerinde. Biz 0-3 yıl tecrübeli ya da işte maksimum 5 yıla kadar tecrübeli genç yetenekleri bünyemize katmak istiyoruz diyen şirketler için oluşturduğumuz funnel'lar, süreçler var. Nedir bu? İşte firmanın adaylara göstereceği ilanlarını tasarlamakla başlıyor en baş aşamada. Ona uygun materyaller, pazarlama materyalleri, görseller oluşturmak, content içerik, video içerik oluşturmak. Bunları hem Kariyer.net platformunda hem de 360 derece sosyal medyada dahil, yani aday neredeyse aradığınız yetenek, onların karşısına çıkarıp işte Google Ads'te, sosyal medya reklamlarında, remarketingle, onların takıldığı platformlarda karşılarına çıkarıp 360 derece işe alım pazarlaması yapacak bir süreç kurguladık. Burada sağ ekranın sağında sosyal medya reklamlarından bir tanesi görünüyor. Normal şartlar altında biraz evvel bir ilan koymuştum. Siz bir ilan başvurusu açtığınızda ortalama 300 civarı başvuru alırken bizim bu performans ürünlerini de kullanmamızla 4100 kişiyi aşan bir ilana başvuru oldu. Sonra biz bu adayları filtreledik. Yaklaşık işte 600 kişilik bir aday havuzu oldu. Aradığınız yazılım ve product ürün ekiplerine yönelik kriterlere uygun. Ondan sonra onlara testler uyguladık. Yazılım testleri sizin de desteğinizle. Yani sonuç itibariyle ekibin ürettiği teknolojiye uygun belirli seviyede deneyim birikimi olan adayları filtreledik. Ardından envanterler yaptık. Kişilik envanterleri, genel yetenek testleri. Sonrasında da şurada Workington görünüyor. Workington'da işe alım günü organize ettik. Burada sol alttaki kalabalık resimdeki hanımefendilerin önemli bölümü bizim ekibimizden. İşe alım ekibimiz, pratik aday servisi ekibimiz. Sizin teknik, sizlerle bir araya gelip son mülakatları yapıp işe alım sürecini tamamladık. Yani 4000 kişiden, 4100 kişiden 6 kişiye inen oldukça keyifli, hızlı bir süreç oldu. Şöyle bir bilgi verebilirim. Yani işe alım sürecinin sonunda o gün Recruitment Day'e gelen, herhalde işe alım gününe gelen 60 civarı bir adayımız vardı. Sadece 5-6 kişinin işe alındığı bir süreç sonunda memnuniyet puanı 5 üzerinden 4.1'di. Düşünün, 60 kişi geliyor, 54 kişi hayal ettiği işe kavuşamıyor. Sadece 6 kişi işe giriyor ama anket dolduran 40'ın üzerindeki 51 kişi 4.1 puan veriyor. Bu işveren markası oluşturmaktır işte. Yani baştan sona hızlı, şeffaf, ondan sonra iyi ilişkiler kurulan bir işe alım süreci yöneterek hem işimizi iyi yapmaya çalıştık, hem çok sayıda gence iş fırsatı sizin vasıtanızla sağlamaya çalıştık, hem de Alotek için iyi bir işveren markası oluşturmaya yönelik bir çabamız oldu. Şu gördüğünüz roll-up'lar, sonra görsel malzemelerden göğüslere takılan main tag'lere kadar hepsi bu proje kapsamında Kariyer.net tarafından Alotek'le birlikte hazırlanan, ondan sonra çalışmalardan bir tanesiydi. Sadece işe alım süreci değil, işte görsel malzemeler, işveren markası çalışmaları, hepsini paket olarak sunduk. Bu projeleri yapmaya devam ediyoruz ama sizin varlığınızla, yani sizlerle olan ilişkilerimiz sayesinde de çok keyif aldığımız, çok eğlenceli bir proje oldu. Açıkçası çok bizim gururla anlattığımız, memnuniyet duyduğumuz ve aklımıza her geldiğinde böyle gülümseme yaratan keyifli bir proje oldu aynı zamanda. Umarım sizin için de öyle olmuştur.
Bizim için de gayet öyleydi. Buyur. Tabii Korhan, buyur.
Öncelikle yani projede ben yoktum. İnanılmaz bir proje gerçekten. Bir artısı şu bence. İşe girmek isteyen insanlar, yazık, geri dönüş olmadığı, kaç hafta bekleyeceğim gibi süreçler onlar için çok zor ve yorucu bir süreç. Nasıl ki burada bence insanların hızlı bir şekilde en azından sonucunu görüyor olmaları, o puantajı yükselten, hem Kariyer.net hem Alotek tarafında bir saygı ve karşılık görüyor olmaları çok büyük etken. İnşallah satış tarafında yaparız bunu Uğur. Yaparız. İnşallah. Bu döneminde cebimize duruyor o proje.
Birkaç proje yaptık. Onları siz uygun olduğunuzda paylaşırım. Çok iyi sonuçlar aldığımız birkaç proje de var satışla ilgili. Onları da görmenizde fayda var. Dediğim gibi biz burada mesela işte 4100 ilk filtreledik diyelim, 600'e indik. Kalan 3500 kişiye sürüncemede bırakmadan hemen hızlı bir şekilde teşekkür ettik. Neden olmadığını da söyledik. 600'den işte 200'e indi. Aradaki 400 arkadaşımıza, 400 gencimize döndük. Ondan sonra bilgi verdik. 200'den 60'a indi. Aradaki 140 kişiye döndük, bilgi verdik. O kadar hızlı ve o kadar şeffaf bir süreç ilerledi ki şey bile olsa, işe girememiş bile olsa insanlarda memnuniyet yarattı. Neden? Beklentiyi bir başka noktaya yönlendirmesine vesile olduk baktığımız zaman. Sonuçta arayışları devam ediyordu. Bu şekilde ilerliyor bu tarz projelerde.
Bir tane soru gelmiş. Bir tanesini sorayım öncelikle. Önceki slaytta az önce aday elemelerinde IVN üzerinden yapıldığını bahsettiniz. Konuyu açabilir misiniz? Kariyer.net'in özel bir soru mudur, yoksa Alotek genel olarak bu servisi başka yerlere veriyor mu tarzı bir soru?
Bu Kariyer.net'in bizim aday eleme değil de talep toplama diyelim. Yanlış olur eleme. Şöyle düşünelim, bizim şu anda örnek veriyorum, dediniz ki koz yatağı merkezden 2 kilometre çapında hizmet verecek 10 adet motokurye ihtiyacımız var. Şimdi biz şeyi bilebiliyoruz. Kozyatağı merkeze aldığımızda, Kozyatağı'nda diyelim ki PTT binasını merkez aldığımızda 1 kilometre veya 2 kilometre çapında son 6 ayda, 1 senede, 2 senede özgeçmişini motokurye olarak işaretlemiş ve orada yaşayan, o bölgede çalışan 40 tane şey var diyelim, adayımız var. Ya da 100 tane adayımız olsun. Bunlardan şu anda motokurye olarak çalışıp çalışmadığını ya da yeni iş teklifine açık olup olmadığını hızlı bir şekilde yaptığımız kurgularla aday listesini yükleyip ön talepleri, ondan sonra uygunluğu, yani uygun olup olmadığını aday açısından toparlayabiliyoruz. Ardından diyelim ki 20 kişiye indi kitlemiz. O 20 kişiyle işe alım görüşmelerini tamamlayıp, beklentilerini alıp, ondan sonra firmanın imkanlarını sunup firmaya çok hızlı bir şekilde kısa liste verebiliyoruz. Bu bizim adaylara daha hızlı, çünkü zaman darlığı var. Yani şey diyor ki, ben 48 saat içerisinde, vaadimiz bu, 48 saat içerisinde sana istediğin bölgede, ondan sonra istediğin kadar uygun, iş teklifine açık, motokurye, araçlı kurye, işte telesatış veya işte çağrı merkezi müşteri hizmetleri personeli Sakarya'daki operasyonumuzdan sağlayabiliyoruz. Böyle bir keskin vaat var. Onu sağlayabilmek için süreçlerde belirli pozisyonlar için entegre ettiğimiz teknolojiyi kullandığımız uygulamalar var. IBM de bunlardan bir tanesi. Her durumda değil tabii ki. Belli pozisyonlarda.
İdris, bir soru daha devam ediyoruz ama şu an ilk anketi başlattı bu arada Uğur cevap verirken. Kariyer.net'te özgeçmişiniz var mı sorusunu sordum. Şu an %90 küsurla evet var ve her zaman güncel yorum cevabı önde gidiyor. Lütfen İdris sen devam et, ben birazdan şey yaparım, sonuç açıklarım.
Peki şimdi Uğur, bu koronavirüs veya COVID-19 güncel ismiyle bu süreç başladıktan sonra sizde etkisi ne oldu, neler yaptınız, nasıl yönetiyorsunuz buradaki süreci, biraz onu dinlemek isteriz senden.
Evet. Şimdi koronavirüs sonrası en önemli şey sağlık. Hepimiz için sağlık, bizim için de en önemli şey sağlıktı. Ekibimizin sağlığı, işverenlerimizin sağlığı, adaylarımızın sağlığı, genel olarak Türkiye'nin insan sağlığı. Dolayısıyla burada neler yaptık? Bir kere işe alım süreçleri aksamasın, adaylar iş bulmaya devam edebilsin, mülakatlarını yapabilsin, işverenler de kaygı ve endişe yaşamasın diye bizim HR Venue tool'umuzu 17 Mart tarihi itibariyle ücretsiz hale getirdik Nisan sonuna kadar. HR Venue ne yapar? HR Venue video mülakat aracıdır. Firma ve adayların karşılıklı olarak video mülakat yapmasını sağlar. Adaylara hem gerçek zamanlı mülakat yapılabilir, bu kayıt altındadır mülakat. Dolayısıyla benle görüştü, benden sonra bir başka arkadaşımı görmesini istediğinde linki gönderip şirketteki diğer arkadaşım da mülakata erişip değerlendirme yapmasını sağlayabiliyoruz. Ya da adaylara şirket video formatında veya tekst olarak sorular gönderir. Adaylar da o soruların cevaplarını video çekerek yükler sisteme. Mülakat, en azından ön mülakat diyebileceğimiz mülakatlar gerçekleştirilir. Bunu ticari herhangi bir beklenti olmaksızın amasız koşulsuz çalışsın çalışmasın açtık HR Venue. Sonra sağlık sektöründe çalışan ihtiyacı olabileceğini düşünerek Nisan ayı sonuna kadar yine müşterimiz olsun olmasın bütün sağlık kurumlarına ücretsiz yaptık iş ilanlarını, limitsiz, yani ne kadar açabilirse açsın. Çünkü bu bir domino taşı etkisi. Yani eğer ilk taş yıkılırsa normal hizmet veren sağlık kurumları dahi bu işten olumsuz etkilenir, sağlık hizmeti veremez hale gelirse hepimiz için çok daha olumsuz sonuçlar, ondan sonra çok daha büyük faturalar çıkar diye düşündük. Bunu da sağ olsun sağlık sektörü doğru bir şekilde kullanıyor. Bir miktar rahatsızlanan, hastalanan bir süreçte işte hizmet veremez hale gelen hepsini minnetle, şükranla anıyoruz sağ olsunlar. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personeli için tabii bir backuplama, ondan sonra çalışan takviyesi ihtiyacı oldu. Artan kapasitelerde bunu kullanıyorlar. İşin olsun tarafında lojistik sektöründe taşımacılık, lojistik, motokurye, araçlı kurye, şoför ve benzeri ilanlar, ihtiyaçlar, servisler hızlı devam edebilsin diye açılan ilanların zaten ilanlarımız ücretsizdi ama öne çıkaran, ondan sonra performansını arttıran ücretli servislerimiz vardı. Bunları tamamen ücretsiz hale getirdik. Yeter ki hızlı karşılansın şeyler diye. Yine işin olsun da sağlık hastanelerin mavi yaka ihtiyaçlarına yönelik şeyleri, ilanları öne çıkarma veya performansını arttırma hizmetlerini ücretsiz hale getirdik ki dominonun ilk taşı devrilmesin. Arkasından bizleri de olumsuz etkileyecek, toplumumuzu olumsuz etkileyecek sonuçlar da olmasın. Eş zamanlı olarak tabii ekibimizde biz çıkardık. İşte 16 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam. 16 Mart tarihinde eve çıkardık. Evden çalışmaya başladık.
Bölüyorum. Tabii. Elini mikrofona yakın tutuyorsun, cızırtı yapabiliyor. Biraz aşağı indirsen süper.
Tabii. Yo, rica ederim. 16 Mart'ta evden çalışmaya başladık. Burada birkaç topla şey var, enstantane var. Çalışan arkadaşlarımız var. Ortadaki gibi çalışıyormuş gibi yapan arkadaşlarımız var. Şaka bir yana. Biz evden çalışmaya başladıktan sonra iş sonuçları tabii herkesin aklındadır. Nasıl etkilenecek? Biz çok emindik olumlu etkileneceğine. Performansımız arttı. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Siz de verilere hakimsiniz, görürsünüz. Yani işte arama ulaşım aktivite sayıları çok daha fazla arttı. Herkes mücadele ediyor. Bu ülke mücadelesi bir anlamda. Açtığımız her ilan bir başkasının hayatına değdiği için çok yoğun şekilde çalışıyoruz, projeler yapmaya çalışıyoruz. İşte ihtiyacın yoğunlaştığı alanlara odaklanmaya çalışıyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tabii çocukların da evde olmasıyla beraber, çocuklarımızla beraber onları da gözeterek, gözümüzün ucundan ayırmadan operasyonlarımızı sürdürüyoruz.
Peki. Buyurun. Uğur, tam konuyla ilgili. Covid-19 sorusu. Burcu'nun iki sorusu var. İlkini sorayım. Covid-19 sonrası iş görüşmeleri, iş alım süreçlerinde bir değişim öngörüyor musunuz? Yani aslında şu anki model belli oranda kalıcı veya en azından mix dediğimiz blended yapıda devam edebilir mi? Ben burada ikinci soru anketi başlatıyorum. Tamam. Sen lütfen cevap ver.
Tabii. Yani şimdi Covid sonrası bence iş hayatında değişiklik olacak. Sadece bu mesafeli çalışma, uzaktan çalışma, ondan sonra home office işiyle ilgili değil, genel olarak bir değerlendirme yapmak isterim. Şöyle iki açıdan değerlendirme yapmak isterim. Geçen hafta New York Times'ta bir yazı vardı. İşte Covid ile ilgili ne biliyoruz diye. İşte uzun bir yazı, soruyor yazar. Diyor ki hayat ne zaman normal olacak? Yeni normal ne olacak? Ne kadar insana bulaştı, daha ne kadar insana bulaşacak? Ondan sonra kimlerde ölümcül sonuç doğuracak? Virüs laboratuvar imalatı mı, doğal mı? Yaz gelince kuzey yarım küre ısınınca işte virüs etkinliğini kaybedecek mi? Bağışıklık kazananlarda bağışıklık bir işe yarayacak mı, yoksa mutasyonla her sene tekrar eden bir hastalık mı olacak? Tedavi ne zaman bulunacak mı? Aşı ne zaman bulunacak? Bulunursa ilk ay ne kadar üretilecek? Biz ne kadar zaman sonra alabileceğiz falan? Böyle kalabalığa çıkmak ne zaman güvenli olacak diyor. Yüzlerce sorunlar, tek bir cevabı var, bilmiyoruz. O kadar bilmiyoruz ki hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla ben bunu biraz daha ofis düzlemine alayım. Şimdi ofislerimize dönelim. Ofis açısından bakalım. Ofiste çalışmak ne zaman güvenli hale gelecek? Biz birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz ondan sonra ve güveniyoruz. Bir araya yeniden gelmekle ilgili sıkıntılar olmayabilir. Ama bugün dün tartışması, Çin'de bir vaka çalışmasında işte havalandırma sistemi nedeniyle partikül damlacıkların bulaşması sonucu o restoranda hizmet alan 83 kişinin 10'unun COVID olduğu çıkmış. Şimdi ofisleri görelim. Havalandırma sistemleri yeniden çalışmaya ne kadar uygun? Ofisimizdeki oturma ve çalışma düzeni işte sosyal mesafeyi korumaya ne kadar uygun? Ofiste bunları sağlasak bile servislerde işe gelirken kullanılan araçlarda bunu sağlamak ne kadar mümkün olacak? Ondan sonra baktığımız zaman bütün bu soruların cevabını halen bilmiyoruz. Doğal havalandırma yapın diyorlar. Kaçımızın çalıştığı ofiste plazada pencere açılıyor da doğal havalandırma var? Kaç kişi penceresini açabiliyor? Açılmıyor pencereler. Yani 40 katlı, 30 katlı binalarda havalandırma sağlanamıyor. Böyle bir ortamda olayı sadece evden çalışma değil, yeniden hani bu ofis çalışması düzleminde değerlendirmek lazım bilinmezlerin içerisinde. Ve işte yine çok yakından takip ediyorsunuzdur. Singapur birinci turun en başarılı ülkesiydi. 600 vakayla kapatmışlardı. Dün ikinci dalgada 6000 ne çıktı görüldü vakaların. Ne oldu da Singapur'da bir anda patladı? İşte boşluğa gelecek işler değil. Bir hafif gevşeme, tedbirsiz yaklaşım yeniden ikinci dalgayı yaratacak. Şöyle düşünelim. Bugün evden çalışıyoruz, yarın ofise geldik. Hayati işler, ofislerin varlığı artık bu ortamda gelir üretebilmesine bağlı şirketlerin. Kaç şirket şeyi göze alabilir? Bir vaka çıktığında yeniden kapatmayı göze alabilir. Ya da ekibinin bir kişi yüzünden yüzlerce binlerce kişinin havalandırma sisteminden rahatsızlanmasını, ondan sonra şirketin faaliyetlerinin sekteye uğramasını göze alabilir. Bunların hepsinin çok iyi planlanması lazım. Tabii ki işe alım süreçlerine etki edecek. Ben şöyle değerlendiriyorum. Hani belki uzun bir yanıt olacak ama değerlendirilmesi gereken birçok konu var. Birçok şirkette evden çalışmanın kalıcı olacağına inanıyorum. Ama kalıcı derken parsiyel olabilir, belirli günlerde kısmen olabilir, bazı ekipler için olabilir, bazıları için olmayabilir. Esnek çalışma devam edecek diye düşünüyorum. Merkezileşen süreçlerin son günlerde lokalleştiğini ve dağıtıklaştığını görüyorum, mahallileştiğini görüyorum. Bunu örnek vereyim. Eskiden işe alım için genel merkeze bütün adaylar, kitleler toplanırken şimdi işte bölge ofislerine ondan sonra ya da belirli lokasyonlara, illerde toplandığını görüyorum. Seyahat yasakları da var. Eskiden İstanbul'dan işe alım için gidilirken orada lokalde bölge yöneticilerinin işe alım yaptığını görüyoruz. Ne oldu? Eskiden merkezileşiyordu. Şimdi çevik olabilmek için mahallileşme gerekiyor. Bu çalışma hayatına belli bir dönem etki edecek. Yani eskiden şimdi uçaklara atlayıp, araçlara atlayıp işe alıma giden insanlar ya mesafeli yapacaklar ya lokal tarafta işler gidecek. Birçok süreç kalıcı olarak dijitalleşecek. İşte az önce HR Venue'yu anlattım. HR Venue mesafeli mülakat aracı ve benzerleri zaten dünyada kullanılıyordu. Türkiye'de daha çok yoğun kullanılmaya başlanacak. İşe alım günleri dijital hale gelecek. Grup mülakatları dijital hale gelecek. Yani 10 kişiyi bir araya toplayıp da vaka çalışmasını bugün 10 kişinin içeride olmasına gerek olmadan yönetebilecek imkanlar sunuyoruz şirketlere. Bu riski almak istemeyecekler. Çalışan açısından da riskli baktığımız zaman. Üniversite etkinlikleri bu sene iptal oldu. Hiçbir şirket biliyorsunuz revaçlı üniversitelerin revaçlı bölümlerini önce kapmak için şirketler üniversitelerde kariyer günleri yapar. Bunlar durdu, iptal oldu. Bunlar dijitalleşecek. Çok şey dijitalleşecek. İş yaşam dengesini sağlamak zor hale gelecek baktığımız zaman çalışanlar açısından. Özellikle çocuklarıyla çalışan ve işe gitmeyi aslına bakarsanız sosyalleşme fırsatı olarak gören bazı fertlerin olumsuz etkilenme şeyi var. Şu anda cicim ayları, güzel zamanlar. Şirketler bunlara destek vermek için çalışmalar yapmak durumunda kalacak. Verimlilik artacak diye düşünüyorum. Çünkü yollarda geçirilen, yani özellikle bizim gibi ülkelerde sabahları 2 saat, akşamları 2 saat yolda geçiren çalışanlar için önemli bir verimlilik artışı performansa yansıyacak. Bu da şeyleri değiştirecektir, çalışma dinamiklerini değiştirecektir diye düşünüyorum. Çevik çalışma yaygınlaşacak. Çevik çalışmadan kastım işte eskiden departmanlar kendi içinde toplantılar koyup temsilciler departmanlar arası ilişkileri sağlarken şimdiden blokerler ortadan kalktığı için önce ben bileyim, önce bana gelsin diyen yöneticiler, ondan sonra işlerin önüne engel ket koymaya çalışan, her şey benden geçsin diyenler. Şimdi artık her şey bir telefonun bir düğmenin ucunda ekipler arası çalışma ortamı artmaya başladı. Bence daha da artacak, değişecek şeylerden bir tanesi. Şirketlerde çalışanların bağlı kalması için insan kaynaklarının dertleri değişti. Eskiden işte piknikler, şirket toplantıları, vizyon etkinlikleri, şeyler, yıllık toplantılar yapılıyordu. Şimdi birinci ayın sonunda çekirdek ekipler birbirleriyle iç içe ama büyük ekip, yani biz olma duygusu zayıfladı. Neden? 300 kişiyle, 500 kişiyle, 1000 kişiyle bir arada gelinebilecek etkinlikler yapılamıyor. Şeyler görüyoruz bizim de bu konuda çalışmalarımız var. Turnuvalar yapıyor şirketler, oyun turnuvaları. PUBG turnuvaları, işte 1000 kişinin katıldığı, tavla turnuvaları, ondan sonra şeyler. Hep mi çalışacağız? İşte haftanın belli günleri, belli saatlerde insanları bir araya getirip tribünlere doldurup oyun oynatmaya, e-spora yönelik aktiviteler düzenlemeye çalışıyor. Psikolojik destekler veriyor, diyetisyen desteği veriyor. Herkes evde abur cubura Kantar'ın top uzunu kaçıranlar olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Şeyler değişmeye başladı. Yani insan kaynaklarının sağladığı imkanlar değişmeye başladı. Bence ev dizaynları değişecek. Bakın birçoğumuzun şu anda evden çalışmaya yönelik bir setup'ı yok. Yemek masalarında, mutfak köşelerinde, çocuk odalarında, ondan sonra kendimize kuytular yaratmaya çalışıyoruz. Haliyle yani yurt dışına gittiğimde akrabalarımızı gördüğüm evde bir çalışma dizaynı setup'ı yavaş yavaş oturacak. Ona göre yalıtılmış izole ortamlar oluşacak diye düşünüyorum. Hatta şirketler bunlara destek verecek. Yani ofiste sandalyeyi belki de alacak çalışanlara, ofiste evde rahat çalışabileceği donanımlar sağlıyor olacak. İşte sandalyeler, mobilyalar vesaire değişecek. İnternet bağlantılarını değiştirecekler, şirketler karşılayacaklar. Çok şey değişecek. Sürdürülebilirlik dediğimiz kavram var ya, işte karbon izi vesaire falan. Bunun yakında bazı şirketler tarafından fırsata çevrilip pazarlama malzemesi yapılabileceğini düşünüyorum. İşte 5000 kişi evden çalışıyor. Şu kadarlık elektrik enerji tasarrufu sağladık. Dünyayı işte temizliyoruz, kurtarıyoruz. Hani şimdi şeyleri dönüyor sosyal medyada. Buradan bakıldığında hakikaten uludağ gözüküyordu. Bununla gurur duymaya başlayacak şirketler. Bunu da bir motivatör olacak şey tarafta yani. Maliyetlerin düşmesinin yanı sıra çevreye olan etkisi önemli olacak. Bu nedenle de desteklenir uzaktan çalışma.
Yani Uğur, aslında şu olaraktan baktığımızda ben başka bir çalışma yapısına doğru geçeceğiz yani, bu görünüyor. Bana sana şey hatırlatayım, bizim bu 6. webinarımız ilk 4'ünde anketimiz vardı. Orada da katılanların %70 ortalaması artık daha yani blended dediğimiz 4'de 1 gün, 4 gün ofis veya 3 gün ofis şeklinde çalışma tutuklarına geçeceğini söylediler. Ben İdris küçük bir hatırlatma yapayım bu arada. Bir slide'ımız kaldı. Sorular olmazsa şimdiden Q&A yazan bölümde solda sorabilirler. Evet. Son 10 dakikada o soruları alırım. Son bir slide'la konuyu zaten özetle bitiriyoruz.
Şahane. Kısaca çok şey diyebiliriz yani. Evet. Hadi buna da hazırlıklı olmamız lazım.
Evet, genel görüş birçok şeyin, ya yani bundan sonraki çalışma hayatının çok farklı olacağı yönünde, hem anketlerde çıkıyor hem sohbetlerde çıkıyor. Herkesin birleştiği fikir bu. Evet. Peki sen bir taraftan da buyur abi, dinliyorum.
Buyur, dinliyorum. Evet.
Sen bir taraftan da satış ekiplerini yönetiyorsun. Evet. Orada durum nedir?
Şimdi aynı şey satış ekiplerinde de şey olacak, çalışma hayatını etkileyecek diye düşünüyorum. Neden? Yarın diyelim ki Mayıs ayında bayramdan sonra şeyler, tedbirler gevşetildi. Belli noktalarda sokağa çıkmak daha serbest hale geldi. Ondan sonra işte işletmeler açıldı diyelim. Birçok işletme faaliyetine ara verilen işletmeler açıldı. Şunu soracağım yani. Video call'la şu an yaptığımız gibi görüşebileceğimiz, her şeyi konuşabileceğimiz bir atmosferde acaba satış, dışarıdan gelen ürün hizmet satmaya çalışan ya da belirli hizmetlerle ilgili iş ortaklıkları kurulmaya çalışılan platformlarda insanları şirketlerin içerisine alacaklar mı? Bunu sormamız lazım. Sen alır mısın? Ailen, yani iş eşittir bizde, benim görüşüme göre bir nevi bir aile ortamı. Sonuçta etkilenen her insan hepimiz için olumsuz etkilenen, üzüntü yaratıyor ve daha büyük riskler de taşıyoruz. Yani ben tabii ki birlikte çalıştığım arkadaşlarımla bir araya geleceğim. Bunu da aslına bakarsanız ip de çekiyorum bir an önce çalışma ortamımıza dönelim diye. Ama dışarıdan bu temasları minimize etmeye çalışmayacak mıyız? Çalışmaz mıyız? Size sorayım ben. Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
Kesinlikle çalışırız. Yani bu riskin tamamen ortadan kalktığından emin olana kadar, ki bu ne kadar vadede olur, bunun için aşı mı çıkacak, tedavi mi çıkacak, bundan emin olana kadar tabii ki teması mümkün olduğunca azaltırız.
Tamam, dolayısıyla demek ki satış ekipleri bu işten etkilenecek. Fiziksel temas minimuma inecek belli bir süre. Aşıdır bu da, tedavi de değil. Çünkü tedavi reaktif bir şey. Hasta olup yoğun bakımlık olma riski var. Bu riski kimse almak istemez. Ama aşı tamamlandıktan sonra bunları da göreceğimizi düşünüyorum. Yani biz işte aşı olduk, bütün şirketimiz aşı oldu, çalışanlarımız ve ekosistemimiz, işte iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz artık güvence altında. Anlatabiliyor muyum? O noktaya gelene kadar bence ziyaretler azalacak, mesafeli çalışma devam edecek diye düşünüyorum belli bir dönem daha. Ta ki aşıya kadar, o da mutasyon olmamak koşuluyla. Şirketlerin, biraz önce de söyledim, fiziksel koşullarının değişmesi gerekecek belli bir noktada. Daha güvenli hale gelmesi gerekecek. Dolayısıyla orta vadede, kısa ve orta vadede evden çalışma olabildiği kadar çok olacak. İnsanlar kendilerini, kendi şirketlerini, kendi çalışanlarını, ekosistemlerini ve dolayısıyla da şeyleri koruma gayreti içerisinde olacak. Müşteri ve tedarikçilerini, yani kendini koruyan aynı zamanda müşterisini, tedarikçilerini vesaireyle korumak durumunda kalacak. Bence devam edecek belli bir süre.
Mehmet Bey'den bir yorum var. Biz haftada 3 gün çalışıyoruz. Firma olarak mümkün mertebe ziyaretçi kabul etmiyoruz. Eğer olursa da ısı ölçümü, maske, eldiven dağıtıyoruz. Evet, farklı firmaların farklı çözümleri geliyor. Biz de yani tek ve kariyer.net olarak da dediğim gibi eğer imkan varsa evden çalışmasını motive edecek her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki imkanı olmayanlar, sağlık sektörü veya hepsine kolaylıklar diliyoruz. Zor bir süreç.
Yani şimdi ikiniz de satış yönetiyorsunuz. Ben size şöyle bir şey sorayım. Benden daha çok tecrübeniz var bu konuda. Şimdi bizim kültürümüzde satışı kapamak için abi gel bir çay içelim. Şöyle bir karşılıklı bir oturalım. Kimsin sen? Birbirimizi tanıyalım. Vardır yani. Ben bunun satışçı arkadaşlardan çok duyuyorum. Buna nasıl adapte olacağız sizce?
Koran, sen başlamak ister misin?
Uğur zaman kazandı şimdi. Ben tam sen başlayalım.
Yok ya, şey var da hep ben konuştum. Biraz size de zaman vereyim istedim o yüzden.
Abi ben şuna inanıyorum. İdris, ara sıra da sohbetleşiyoruz bunu zaten. Ekibe de söylüyorum. Satış kapatmak kelimesi bence böyle jargon olarak çok iyi hissettirmiyor bana. Biz birazcık aslında doktor veya fitness danışmanı gibiyiz. Yani bir firmanın daha iyi olması ile ilgili ihtiyaçları sunuyoruz. Örnek veriyorum, evden çalışmaya ihtiyacı var. Bulut çağrı merkezi var. O biziz. Okey, gel diyoruz. Ama gelip benden yapamayacağım bir şey istiyor zaten. O satışı kapatmak veya başka bir şeye ihtiyacı yok. O yüzden biraz şöyleyiz. O bize sorunları anlatacak %70-80. Eğer bunun ihtiyacını çözüyorsak zaten, o da almaya niyetliyiz zaten bu servisi benden. Bir şekilde bunu masaya oturmadan da çözeriz. Tabii ki Türk kültüründe el sıkışmak, bir çay bardağı süreci çok var. Ama zaman ve dönem değişiyor. Bence milenyum gençliği özellikle. Daha önceki webinarlarda çok söyledim bunu. Özellikle dün mesela satış özel bir webinara katıldım davetli olarak. Orada da söyledim. Bu yeni nesil zaten bu kültüre çok uygun. Çünkü sokağa çıkmayıp oyun oynama olayını internet üzerinden online yapmaya başladılar. Ve bu onlar için normal. Bizim gibi 45 yaş, 40 yaş için bir garip geliyor. Anne babalar için benim öyle 80 yaşın çok acayip geliyor. Niye bu çocuk sokağa çıkmıyor muhabbeti var. O yüzden bu satış için de illa sokağa çıkıp çay bardağı karıştırmaya gerek yok diye bakıyor bu 20-30 yaş arası. Ve ben onlara saygı duyuyorum. Eğer dünyanın yeni sahibi onlar olacaksa ve bu kuralları onlar koyuyorsa, bizim tek amacımız onlara uygun altyapıları sağlayan yöneticiler olmak ve onları desteklemek olacaktır. Ben o yüzden bunu pozitif bir şekilde destekliyorum. Çay içmeye gerek kalmayacak diye düşünüyorum.
Evet, ben de benzer bir şey söyleyeceğim. Faydada buluştuktan sonra, bugün çünkü satış kapatma vesaire, hani böyle eskiden yapılandırılan aşamalara bölünen aşamalardan, satış sürecinden bir tanesi kapama aşaması. Bence faydada buluştuktan sonra çayı karşılıklı da bu şekilde içeriz. Yani şu an ben mesela biraz önce kahvemi bitirdiğim için almadım elime, ama çok toplantıda biz müşterilerimizle karşılıklı çayımızı, kahvemizi şu anda da içiyoruz. Yani online olmak çay kahveye engel değil, faydayı yeter ki konuşabilelim, geleceğe süreci konuşabilelim. Evet, Anadolu tarzı, ondan sonra ya da esnaf tarzı müşterilerimizde bu açık olacaktır, onu isteyeceklerdir, hissedeceklerdir. Biz de o noktada onlara da gerekli koruma tedbirlerini aldıktan sonra ziyaretlerimizi ondan sonra maksimum korumayla yapmaya devam edeceğiz. O da ayrı bir süreç. Yani bir net tam siyah, ne tam beyaz. Arada gri bölgeler olacak. O gri bölgeleri de doğru şekilde yönetmek bence hayati hale geliyor. Zaten uyumlu, çevik, ondan sonra esnek olabilmenin gereklerinden bir tanesi bu.
Bence biz memleket olarak bu konuda iyiyiz. Yani bu tip değişikliklere hızlı adapte oluyoruz. Nüfusun genç olmasının da etkisi var bence. Bu yeni dünya düzeninde büyük avantajlı olacağız Türkiye olarak. Hı-hı.
Uğur, sonuna geldik sunumun. Evet. Senin eklemek istediğin son cümlelerin varsa duymak isteriz. O sırada ben webinar'a faydalı bulunuz anketini başlattım. Şu an %90'a yakın 9 ve 10 puan. NPS skorumuz oldukça yüksek gidiyor yani.
Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ben bir veri vermek istiyorum son olarak. Yani Mart ayının sonunda Nisan başında yaptığımız bir araştırma var. Hani benim görüşlerimin yanı sıra çalışanlar ve İK yöneticileri, insan kaynakları çalışanları iki ayrı kitle olarak nasıl bakıyorlar bu sürece diye söyleyeyim. Özellikle uzaktan çalışma, mesafeli çalışma konusuna. Yaklaşık 1700 çalışan, 600'e yakında insan kaynakları yöneticisinin katıldığı bir anket Kariyer.net'te yaptığımız. İki grupta da %50'nin üzerinde bu sürecin kalıcı olarak devam edeceğini tahmin eden ya da isteyen, bekleyen bir kitle de var. Hani sadece ben kendi görüşlerimi değil, bizim yaptığımız HR Pulse araştırmasının da sonuçlarını da paylaşmak istiyorum. Hem çalışan tarafında hem insan kaynakları tarafında Kariyer.net üyeleri bu işin devam edeceği yönünde ondan sonra görüş bildirmişler. Ki katılmamak mümkün değil. Şeyler değişmeden, riskler tamamen ortadan kaybolmadan eskinin birebir aynısının olması söz konusu değil. Yeninin de zaten sağladığı birçok avantaj var. O nedenle de bir daha eskinin standart olmasını çok olası görmüyorum diye kapatabilirim ben sözlerimi, sonlandırabilirim.
Süper. Ağzına sağlık ya. Keyifli bir sohbet oldu.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Yarımızda da 9-10 puan veren %85'lik bir oran var. O zaman bir ufak bir lezzet kattıysak ne mutlu bize.
Tüm katılımcılara evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize bir saatlerini ayırdılar.
Uğur, ağzına sağlık. Sohbet çok keyifliydi. Biz zaten hani bu sohbetleri sık sık yapıyoruz seninle. Her zaman çok keyifli. Bir nebze faydamız olduysa da bizi dinleyenlere çok ne mutlu bize. Yine bekleriz. Ayaklarına sağlık, ağzına
tabii,
sağlık.
Her zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size de sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum tüm katılımcılara ve sizlere. En kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
İnşallah. İnşallah.
Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Umarım sokaklarda, dışarıda daha keyifli günlerde kutlarız. 100. yılı çok anlamlı bir seneydi. Ama maalesef sağlık anlamında bu sene evlerden kutlayacağız. Tekrar herkese...
Ama ne yapacağız? Bayrakları asacağız. Birazdan bayrağımı asacağım ben de.
Evet.
Bayrakları asmayı unutmayalım. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın diyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Herkes kendine iyi baksın.